Ayrım 51.
Şimdi çocuklar tarafından kandırılabilecek kadar saf oluşunun nedenleri daha iyi anlaşılıyor olsa gerek. Ancak benim anlamakta gene de güçlük çektiğim nokta, bu derece akıllı bir adamın hiçbir madeni cismin onun gözleri önünde bükülemeyişini açıklama tarzı. Efendim, biri bakarken çocukların ruhsal gücü harekete geçemiyormuş da ondan. Tanrı kimseyi şaşırtmasın. O buna bir de teknik terim bulmuş. Shiny's Effect. Türkçesi utangaçlık etkisi. Saflığın bu kadarı da fazla diyeceksiniz ama Taylor'ın dogmatik uykusundan uyanması, yoksa inancını yitirmesi mi demeliydim, bir hayli zaman almışa benzer. Uyanmasına yardım edenlerin başında ünlü sihirbaz Randy geliyor. Randy 1975'te İngiltere'ye ziyareti esnasında Taylor'dan randevu istemiş ama ünlü bilgin her nedense kendisini kabul etmek istememiş. Bu defa Randy bir hileye başvurur. Telefonda sesini değiştirerek kendisini Taylor'a Time dergisinin bir muhabiri olarak tanıtır ve kendisiyle bir görüşme, interview yapmak istediğini söyler. Aldatılmaya özel bir yeteneği olduğu anlaşılan Taylor bu numarayı da hemen yutar. Randy, Tyler'ın oturma odasında bir yandan röportajını yapa dursun, bir yandan da hiç çaktırmadan Taylor'ın denemelerinde kullandığı alüminyum çubuklarından birini alıp büker, üstüne de Randy tarafından bükülmüştür yazısını çiziktirir. Taylor'ın bütün bunları ruhu bile duymaz. Randy sonradan yayınladığı The Magic of Uri Geller 1975 adlı kitabında bu olayı anlatarak okuyucuları gülmekten kırıp geçirir. Bakınız MG2 sayfa 182-298. Bu arada şunu da hatırlatırım. Randy Geller'in bütün numaralarını bazen ondan çok daha iyi tekrarlayabilmekteymiş. Randy'nin kitabını okuyunca Taylor biraz uyanır gibi olmuş ancak Geller'e dolayısıyla paranormal yeteneklere olan inancına asıl sarsan olay şu. Randy'nin kitabını okuyan Batı Üniversitesi'nden iki bilim adamı işin aslını yani Taylor'ın sözünü ettiği utangaçlık etkisi diye bir şey olmadığını araştırmaya karar verdiler. Bu amaçla Taylor'ın denemelerinde üstün başarı sağlamış olan 6 çocuğu bir gözcüyle birlikte bir odaya kapatırlar. Gözcüye test başladıktan 20 dakika sonra kontrolü gevşetmesini tembih ederler. Çocuklar ilk 20 dakika boyunca hiçbir başarı gösteremezler. Ancak gözcü onlara biraz arkasını dönünce büyük bir el çabukluğuyla kaşıkları eğmeye, çatalları bükmeye başlarlar. Nasıl mı? Ruh gücüyle değil elbet. Ellerini ayaklarını kullanarak. Çocuklardan biri madeni bir çubuğu ayağıyla basıp büker, ikisi ellerini masanın altında saklayarak bir kaşığı birlikte bükerler falan. İyi de bunları nereden biliyoruz? Deneyiciler tek yanlı aynaların arkasına yerleştirdikleri video kameralarla çocukların bütün bu marifetlerini saptamışlar da ondan. İş bu kadar basit ama bizim üstün zekalı bilginimiz çocukların hile yapmayacağını bir defa kafasına koyduğu için bu kadar basit bir tedbir almayı bile akıl edememiş. Bakınız MG2 sayfa 93. Gardner, Taylor'ın Superminds adlı eseri karşısındaki hayretini şu sözlerle dile getiriyor. Böyle bir kitabın ileride korkarım İngiltere'nin yetiştirdiği en büyük aptal diye anılacak biri tarafından yazılmış olması anlattığı mucizelerden de daha az muhtemel bir şey. AE sayfa 294. Elbet sorun bu kadar basit değil. Daha önce de belirttiğim gibi Tark, Putov ve Tart gibi paranormal güçlere inananları asıl iten güç, özlemsel düşünüş yani bilimde, Köstler'in beklediği türden, yeni bir devrim yapma umut ve özlemi. Taylor ve bazı meslektaşları kendilerini karşı kültür fizikçileri diye adlandırıyorlarmış. Akıllarınca ortodoks bilimi yıkıp yerine madde-ruh ayrımını ortadan kaldıracak yeni bir bilim kuracaklar. Bunda Thomas Kuhn'un bilim felsefesinden de etkilenmiş olabilirler. Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revelations 1962 adlı kitabında bilimsel gelişmenin düz bir çizgi üzerinde bilgilerin birikmesiyle değil, devrimsel değişikliklerle yani eski bilim geleneklerini yıkan yepyeni kavramlardan kurulu teorilerle gerçekleştiğini iddia ediyor. Taylor hakkında anlatacaklarım daha bitmedi. Geller'in bir şarlatan olabileceği ihtimalini güçlendiren yukarıdakilere benzer kanıtlar arttıkça, Taylor'ın da içine bir kuşku girer ve uzunca bir suskunluktan sonra bir meslektaşıyla birlikte Nature 1978 ve The Spectacle Inquirer 1979 dergilerinde Can Electromagnetism Account for Extrasensory Perception? Elektromanyetizm ESP'yi açıklayabilir mi? Başlığını taşıyan teknik bir makale yayımlar. Öne sürdükleri tez de şu: eğer ESP ve PK olsaydı bunlar ancak elektromanyetizmle açıklanabilirdi. Ama ne yazık ki en yetenekli deneklerle çok sıkı denetim altında yapmış oldukları ESP ve PK testlerinde bu tür yeteneklere rastlamamışlar. Bu tür yetenekler ancak denetimi gevşettiklerinde ortaya çıkıyormuş. Yalnız bu defa da deneyiciler hiçbir elektromanyetizm izine rastlamamışlar. Sonuç, inceledikleri bütün olaylar ama özellikle maden bükme olayı normal yoldan eşittir hileyle açıklanabilir. Bakınız MG2 sayfa 183. İnsan burada "ha şunu bileydin" demekten kendini alamıyor. İşin daha da ilginç yönü, Taylor'ın gene aynı meslektaşıyla Nature'da bir ikinci makale yayımlayıp paranormal diye adlandırılan olaylardan hiçbirinin elektromanyetizm dışında hiçbir doğal kuvvetle açıklanamayacağı iddialarını tekrarladıktan sonra çubukla su bulma, dowsing, uzaktan görme, clairvoyance ve uzaktan hissetme, telepati olaylarını ne elektromanyetizmin ne de kuantum mekaniği de dahil başka herhangi bir bilimsel teorinin açıklayamayacağını vurgulamaları. Bazıları ileride bu olayları açıklayacak yepyeni bir teorinin bulunabileceğini mi düşünüyorlar? Bu da onlara göre aslı astarı olmayan bir inanç. Taylor'ın bu dinden dönüşü biz şüpheciler için çok sevindirici bir olay hiç şüphesiz. Ancak oldukça nadir rastlanan bir olay. Örneğin Tark'la Puthoff'ta bu tür bir dönme eğilimi pek gözlenmiyor. ESP ve PK'nın varlığına inanan parafizikçilerden birinin de Jack Sarfatti olduğunu daha önce belirtmiştim. O da gelirlerin büyüsüne, daha doğrusu büyücülüğüne kapılanlardan biri. Üstelik PK'nın dört başı mamur bir bilimsel teoriyle açıklanabileceği kanısında. Yoksa bir insan Geiger sayacında başka nasıl o denli şiddetli tıkırtılara sebep olabilir? Gardner'a sorarsanız bunun açıklaması çok basit. Geller vücudunun herhangi bir yerinde, örneğin ayakkabısının ucunda, dizinin üst tarafında, ağzında, kulağının arkasında, yakasının altında, kemerinin arka tarafında ve bunun gibi zararsız bir radyoaktif madde, örneğin bir beta kaynağı gizlemiş olabilir ve zorlanıyormuş numaraları yaparken içinde radyoaktif madde bulunan tüpü Geiger sayacına yaklaştırabilir. Göz boyacılar bu tür numaraların kaç çeşidini bilirmiş ama siz gelin de bunları Sarfatti'nin gibilerini anlatın. Ancak bu Sarfatti de sonunda uyanmış olmalı. Zira yakınlarda Geller'in bir hilebaz olduğunu açıklamış. Hatta artık PK diye bir güç olduğuna inanmıyormuş. Aslında bu Sarfatti de öteki fizikçiler gibi paranormal olaylara kuvvetle inananlardan biri. Nitekim kendisi 1960'lı yıllarda bir takım garip eşik altı, subliminal algılar almaya başlamış ve bunları başka türden bilinçlerle iletişim olayları diye yorumlamış ve bir ara bakmış ki eli kendiliğinden, yani herhangi bir bilinçli çabaya gerek kalmadan yazı yazabiliyor. Buna otomatik yazım adını vermiş ve makalelerinden birçoğunu bu şekilde yazmış. 1975'te Randi'ye gönderdiği bir mektupta şöyle diyormuş: "Elimde dünya dışı yaratıklarla iletişim kurulmakta olduğunu büyük bir ihtimalle gösteren ciddi bilgiler var." AE sayfa 95, 9G, 109-2. Bu bilgileri nereden veya kimlerden mi almış? Aklı başında bilim eğitimi görmüş, üstelik bu işten hiçbir gizli çıkarı olmayan kişilerden. Örneğin şimdilerde kendini UFO araştırmalarına vermiş biri olan C. Allen Hynek gibi astronomlardan. Zamanda yolculuk, havalandırma, levitasyon, önceden bilme ve madeni bir kaşığı bükme gibi olayların bilimsel açıklamasını çok merak ediyorsanız, Sarfatti'nin başka iki parafizikçi ile birlikte yazdığı Space, Time and Beyond 1975 adlı kitabı okuyabilirsiniz. Benim bu deli saçması açıklamalara ayıracak vaktim yok. Gardner haklı olarak soruyor: Geller'in bir kaşığı nasıl bükebileceğini açıklamak için son derece karmaşık teoriler geliştirecek yerde, kaşığı gerçekten de büküp bükmediğini araştırmak hem daha kolay hem de daha akıllıca bir davranış olmaz mı? Sorun bu kadar basit, üstelik çözümü de çok kolay. Zira tek yapılacak şey bir veya birkaç sihirbaza danışmak, o kadar. Eğer sorunu onlar da çözemezlerse o zaman iş değişir. Ancak bu çok az ihtimal dahilinde, zira paranormal diye tanıtılan olayların hepsi, elbet sanrı dışındakiler, göz boyacılık. Gardner uzun yıllar sihirbazlığa merak salmış bir amatör olarak, örneğin Geller'in bir otomobil anahtarını nasıl büktüğünü, profesyonel sihirbazların geçim kaynağı olan bazı sırları açıklamaya özen göstererek uzun boylu anlatıyor. Ama bu ayrıntılara da girmek istemiyorum. Zira Gardner'ın da belirttiği gibi, isteyen bunları her yerde satılan bu tür konular üzerine yazılmış kitaplardan öğrenebilir. AE sayfa 95-96 109-11. Kaldı ki içinizde sihirbazlık numaralarını sahnede veya televizyonda seyretmemiş kimse yoktur herhalde. Bu numaraları yapanlara göz boyacı deyişimizin nedeni, bunların gerçekte olmayan şeyleri bize oluyormuş gibi göstermeyi başarabilmeleridir. Göz boyacılığa yapay sanrı, illüzyon, yaratma sanatı da denilebilir. Göz boyacılarının bu marifetlerini hayretle seyreder ve gözümüzün önünde inanılmazı başardıkları için onlara hayran kalırız. Zira yaptıklarını ne kadar dikkatli izlersek izleyelim, bu başarılarının sırrını bir türlü çözemeyiz. Demek oluyor ki insan her gördüğüne inanmamalı. Bazı bilim adamlarının bu basit gerçeği görememiş olmalarına şaşmamak elde değil. Düşünün ki bunlar Urigenlerin başlangıçta bir sihirbaz olduğunu da bilen kimseler. İşin daha da akıl almaz yanı, Rendi gibi sihirbazların veya Gardner gibi şüphecilerin bu konuda kendilerini devamlı uyarmaları karşısında gösterdikleri tepki. Efendim, bu gibi duyarlı kişiler bazen hileye başvururlarmış ama her zaman değil. Sadece başları sıkıştığı, yani şu veya bu nedenle seyirciler karşısında gerçek yeteneklerini gösteremedikleri zaman. Dolayısıyla arada bir hileye başvurmalarını anlayışla karşılamak gerekir. Virtüözler bile bazen yanlış notaya basmıyorlar mı? Paranormal olaylara inananların hemen hepsinde bu tutuma rastlanması gerçekten şaşırtıcı. Bu tutumun Gardner'ı sinirlendirdiği anlaşılıyor. Bakınız MG2 sayfa 95. Buradaki mantığı benim mantıkçı kafam hiç mi hiç almıyor. Zira bana göre hem bazen hile yapan her zaman hile yapabilir, hem bir insanın ne zaman hile yaptığını, ne zaman gerçek yeteneğini sergilediğini ayırt edemeyiz. Bu konuya ileride tekrar değineceğim. Geller'in gelmiş geçmiş en büyük duyarlı olabileceğini düşünenlerden biri de John Beloff adındaki parapsikolog. Bu üstada göre SRI'de T ile P'nin düzenledikleri zar testini başarıyla geçmiş bir adamın duyarlılığından şüphe etmek boşuna zaman harcamaktan başka bir anlam taşımaz. Kendisi şüphe edilmezlik derecesi bakımından Geller'in yeteneklerini şöyle sıralıyor. Çatal kaşık bükme, durmuş saatleri çalıştırma, uzaktan görme, buna karşılık eşyayı yok etme, demateryalize, teleportasyon gibi marifetleri şüphe götürürmüş. T ile P'de Geller'de ESP yeteneği olduğundan eminler. Ancak PK yeteneği olup olmadığından pek o kadar emin görünmüyorlar. Zira bir madeni cismin bükülüşüne hiçbir zaman tanık olmamışlar. Sizin anlayacağınız o da Geller'in bazen ama sadece bazen ile yani göz boyacılık yapmış olabileceğini kabul ediyor. Bunun anlamı çok açık. Geller hile yaparken yakalanırsa hile yapıyor demektir. Ama kimse kendisini hile yaparken yakalayamamışsa bu onun gerçek bir duyarlı olduğunu gösterir. Yazı gelirse ben kazanırım, tura gelirse sen kaybettin demek gibi bir şey değil mi bu sizce? Bu konu üzerinde bu kadar uzun boylu durmuş olmamın ana nedeni şu. John Taylor örneğinden de hatırlayacağınız gibi bir insanın bilim adamı olması onun her şeyden iyi anladığı anlamına gelmez. Uzmanlık diye bir şey var. Nasıl göz boyacılık özel bir bilgi ve beceri gerektiriyorsa bir insanın göz boyacı olup olmadığını anlamakta bir uzmanlık işidir ve bu konuda en güvenilir uzmanlar gene profesyonel veya amatör göz boyacılardır. Bilim adamları değil. Her horoz kendi çöplüğünde öter sözü boşuna söylenmemiş. Bilim adamları genellikle belli bir araştırma alanının uzmanlarıdır. O alanın dışında sıradan adamdan pek farkları yoktur. Göz boyacılar profesyonel aldatmacı uzman olduklarına göre aldatma ihtimali veya kuşkusu olan her yerde onlara danışmak gerekir. Kaldı ki bilim adamları görevleri gereği doğruyu arayan kişilerdir. Bu nedenle doğal olarak dürüsttürler ve başkalarını da dürüst sanma eğilimindedirler. Başkalarından kolay kolay şüphe etmezler. Bu anlamda saf insanlardır. Bu nedenle de hele şarlatanlar tarafından kolayca kandırılabilirler. Nitekim Gardner her fırsatta bilim adamlarının en kolay kandırılabilir insanlar olduğunu vurguluyor. Bakınız MG2 sayfa 92. Hepsi değil elbet. Eğer doğuştan şüpheci bir yaratılıştaysanız, sizi en usta şarlatanlar bile kolay kolay kandıramaz. Ama her an tetikte olmak şart. Hele paranormal denilen olaylar söz konusu olduğunda, bu alanda bin bir şarlatanın cirit attığını bir an bile unutmamak gerekir. Sözde paranormal yetenekleri olan Geller gibileri test eden bilim adamlarının bunun tam tersi bir tutum içinde olduklarını görüyoruz. Bunlar şüpheci bir tavır almak şöyle dursun, test yaparken etrafta şüphecilerin bulunmasına da izin vermiyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi bunlar testleri olumsuz yönde etkileyebilirmiş. Nitekim bir test veya gösteri esnasında etrafta ne kadar çok inanan kişi olursa test veya gösteri de o derecede başarılı oluyormuş. Sayın bilim adamlarının bunun bile ne anlama geldiğini kavrayamamaları gerçekten şaşırtıcı. Zira besbelli ki inananları kandırmak çok kolay. Şüphecileri kandırmaksa o kadar kolay değil. Bilimde yanlış bir teoriyi her ne pahasına olursa olsun kurtarma amacıyla ortaya atılan açıklamalara ad hoc hipotezler denir. Herhalde paranormal güçlerin varlığına iman etmiş bilim adamlarının yukarıda öne sürdükleri gerekçe kadar ad hoc bir hipotez düşünülemez. Hele bu kişilerin şüphecileri dogmacılıkla suçlamaya kalkmaları akıl alır gibi değil. Kendileri bilim topluluğu içinde çok küçük bir azınlık oluşturdukları halde haklı bir davayı savunduklarından öylesine eminler ki ortodoks psikologların bu tür testlerden olumlu sonuç almamış olmalarına aldırış etmedikleri gibi Randy gibi sihirbazların ve Gardner gibi şüphecilerin uyarılarına kulaklarını tıkamayı bir marifet sanıyorlar. Dogmatik olan kim? Paranormal olaylara inanmayanlar mı yoksa kendileri mi? Gerçi Newton da Tevrat'ta anlatılan bazı masalları ciddiye alacak kadar saf bir insandı. Ama hiçbir zaman bu masalların bilimsel bir açıklaması olduğunu iddia edecek kadar budala değildi. Bizim yukarıda andığımız bilim adamları ise üstelik bilimlerin evrenin neredeyse bütün sırlarını çözdüğü bir zamanda yeni gizli kuvvetler keşfettiklerini iddia ediyor ve bütün bilim dünyasını karşılarına almak pahasına da olsa bu iddialarında ayak diretiyorlar. Bütün dünya dogmatik, bir kendileri açık fikirli. 9. Öteki şarlatanlar. Geller efsanesi üzerine daha söylenecek pek çok şey var ama yerimizin azlığından hepsine değinmek mümkün değil. Kaldı ki son birkaç 10 yıl içinde dünyanın birçok ülkesinde yeni bir takım numaralar sergileyen irili ufaklı başka şarlatanlar da türemiş. Kısaca onlardan da söz etmek istiyorum. Elbet isteyenler bu can sıkıcı ayrıntıları atlayabilirler. Bunların en ilginci yani en inanılmaz olanı Ted Sarius adındaki eski bir bellboy olsa gerek. Zira bu delikanlı düşüncelerin fotoğrafını çekiyor. Yoksa bana inanmıyor musunuz? Durun öyleyse açıklayayım. Ted 2,5 santim kutrundaki siyah kartondan yapılmış bir boruyu, anlaşılan beyninden çıkan ruhsal radyasyonu bir araya toplamak için bir polaroid kamerasının objektifine lens yerleştirip kameranın içine bakıyor ve hop o an aklından geçen manzaraları içindeki karta yansıtıyor. Bakınız MG2 sayfa 103, 144, 60, 243, MG3 sayfa 46-4. Yoksa dediklerime hala inanmıyor musunuz? O halde siz de bir dogmatiksiniz. Zira bunun gerçek olduğuna inanan, inanmak da laf mı? Bunun bilimsel açıklamasını yapmaya kalkışanlar bile var. Bunlardan biri de Jules Eisenbot adındaki tanınmış bir Amerikalı parapsikolog. Üstelik bu üstad üşenmeyip The World of Ted Sarius, Ted Sarius'un Dünyası 1967 başlıklı içinde büyük duyarlının bu yöntemle çekmiş olduğu bir sürü fotoğraf da bulunan koskocaman bir kitap yazmış. Hani bu insan denen yaratık şeytana bile külahını ters giydirir diye bir söz vardır. Ted Sarius'un marifeti de insana bu sözü hatırlatıyor. Sen bir fotoğraf makinesinin içine bak, düşündüklerinin resmini çek, şimdi olacak iş mi bu? Niçin olmasın? Sizce ölülerin ruhlarıyla sohbet etmek veya çalışan bir saati bakışıyla durdurmak daha mı olacak bir şey? Neyse, isterseniz şimdi bunları tartışmayalım da Ted'in bu işi nasıl becerdiğini araştıralım biraz. Bilmem sizin de dikkatinizi çarptı mı? Ted doğrudan doğruya gözünü kameranın merceğine dayayacak yerde siyah bir boruya dayıyor. Neden acaba? Biraz düşünün lütfen. Herhalde bu işte bir bit yeniği olmalı, öyle değil mi? Bu tür şeyler sıradan adamın hatta Eisenbot gibi parapsikologların gözünden kaçabilir ama Gardner gibi şüphecilerin asla. Nitekim Gardner'ın teklifi üzerine ikisi de aynı zamanda fotoğrafçı olan ve Sarius'un hilesinin sırrını çözdüklerine inanan 3 amatör sihirbazın hazır bulunacağı bir toplantıda Sarius'un bir gösteri yapmasına karar verilir. Sarius iyice işkillenmiştir ama teklifi de geri çeviremez. Sözü uzatmayayım. Bu toplantıda yüzlerce resim çekilir ama tek bir düşünce fotoğrafı, tautografi çıkmaz içlerinden. Bir ara her iki fotoğrafçı da ayrı ayrı Sirius'un avucunun içine sakladığı bir şeyi, tıpkı sihirbazların yaptığı gibi bir elinden ötekine aktardığını görür gibi olurlar. Bunun üzerine işlerinden profesyonel bir sihirbaz olan Diakonis, Sirius'un kullandığı siyah boruyu incelemek ister ama Sirius bunu kabul etmez. Boruyu da hemen cebine sokar. Biraz sonra da çıkarıp Doktor Eisenbach'a verir. Sayın profesöre Gizmo'nun her zaman incelenebileceğini söylediği hatırlatıldığında Ted öfkelenir. Bunun üzerine Doktor Eisenbach duyarlıyı sinirlendirdiği için fotoğrafçı Diyanokis'i azarlar. Oysa asıl Ted'den Gizmo'yu incelemelerine izin vermesini istemesi gerekmez miydi? O da bunu yapmayınca Ted üstünü aratmaz ve 2 gün süren deneme tek bir düşünce fotoğrafı çekilmeden sona erer. Seris'in buradaki davranışından ve hiçbir sonuç elde edilemeyişinden bu delikanlının bu defa hile yapamadığı için başarısız olduğu anlamı çıkmıyor mu? Çıkıyor elbet. Ama gelin de Doktor Eisenbach gibi parapsikologlara bunu anlatın. Bu deneyin başarısızlığını gene malum gerekçeyle açıklayan Doktor Eisenbach bir başka meslektaşına ne dese beğenirsiniz. Bu olay paranormal araştırmalarını 50 yıl geri atmıştır. Ah şu şüpheciler hep oyunbazlandık edip bilimin ilerlemesine engel oluyorlar. Gelerin tersine Sirius'un yıldızının çabuk söndüğü anlaşılıyor. Zaten bu olaydan bir süre sonra kendisi de pek ortalıkta görünmez olmuş. Herhalde foyasının bu denemede hazır bulunanlar, özellikle 2 fotoğrafçı tarafından çakıldığını anlamış olmalı. Nitekim çok geçmeden bu 2 amatör sihirbaz Ted'in protokolünü kırmayı başarmışlar. Anlaşılan Ted bir ucunda bir fotoğrafın pozitif filmi, öbür ucunda da bir mercek bulunan üstüvhane biçimindeki küçücük bir optik aygıtı kimseye belli etmeden karton borunun içine yerleştiriyormuş. Bunu Polaroid kamerasının objektifine dayayınca gömleğiyle yüzünden yansıyan ışık Polaroid filmlerinde gayet güzel fotoğrafların çıkmasına yetiyormuş. AE sayfa 243. İşte bu kadar basit. Yoksa bir insanın belleğinde yer etmiş bazı imajları bir Polaroid filmine yansıtması mümkün mü? Biraz düşünürseniz bunun mümkün olamayacağını siz de anlarsınız. Nitekim belki siz de farkına varmış olacaksınız. İnsan en çok gördüğü veya en yakından tanıdığı bir manzarayı, hatta bir yüzü hatırlamak istediği zaman ne kadar uğraşırsa uğraşsın o manzaranın veya yüzün bütün ayrıntılarını hatırlayamaz. Bu nedenle bellek imajları hep biraz bulanık, hatta bölük pörçüktür. Sizin anlayacağınız insan belleği bir fotoğraf makinesi gibi çalışmaz. Durum böyle olduğuna göre bir insanda paranormal yetenekler olsa bile belleğindeki bu bulanık imajları tıpkı bir fotoğrafmış gibi en küçük ayrıntılarına varıncaya dek bir Polaroid filmine yansıtması mümkün mü? İşin fizik ve nörofizyolojik bakımdan imkansızlığını bir yana bırakalım. Bu sayın parapsikologlar birazcık olsun psikoloji de mi bilmiyorlar? Herhalde parapsikolojinin yalnız para bölümü kendilerini ilgilendiriyor olmalı. Zira aralarında Doktor Eisenbach'tan başka Thelma Moss, C.H. Tartt, Gertrude Schmeidler, William Cox, Scott Rogo, hatta Pratt gibi Amerika'nın en önde gelen parapsikologlarından bir bölümünün Ted Sirius'un gerçek bir duyarlı olduğu konusundaki inançları sarsılmamış. Düşünün, Ted'in yaptıklarını aynen başaran, üstelik bunun ne tür bir numara olduğunu açıklayan birileri çıkıyor ama gene de onların inançlarından vazgeçiremiyorlar. Kraldan fazla kralcı olmanın bundan daha gülünç bir örneği var mıdır? Durum belki de vardır, öyle ya, az kalsın Conan Doyle'un Houdini hakkında söylediklerini unutuyordum. Hani insanoğlu bazen şeytana bile külahını ters giydirir diye bir söz vardır. Geller ve Sirius gibileri bu tip insanlardan olsa gerek. Ama ya foyaları meydana çıktığı halde onlara inananlara ne demeli? Tanrı insanı şaşırtmasın. Başka ne denir?